Ayrım 11. Körlük. José Saramago. Bu kardeşlik havası uzun sürmedi. Kargaşadan yararlanan birçok kör, bu arada taşıyabildiği kadar çok miktarda kasaya yüklenip sıvışmıştı. Ve bu yakışıksız davranış yiyeceklerin dağıtımında elbette adaletsizliklerin yaşanmasına yol açacaktı. İyi niyetli insanlar kim ne derse desin, böyle insanlar her zaman vardır. Bunun hiç de hoş bir davranış olmadığını utançla ileri sürerek durumu protesto ettiler. Birbirimize güvenemeyeceksek bu işin sonu nereye varır, diyordu kimi körler. Güzel bir deyişle ve çok haklı olarak kimileri de o serserilere iyi bir kötek atmak gerek, diyordu tehdit dolu bir ses tonuyla. Körler binanın girişinde bir araya geldikten sonra söz konusu davranışın yarattığı nazik duruma çözüm bulmak için yapılabilecek en iyi şeyin geriye kalan kasaları, neyse ki kasalar çift sayıdaydı, iki yatakhane arasında eşit olarak paylaştırmak olduğuna, ayrıca kaybolan ya da daha doğrusu çalınan kasaları soruşturmak için eşit sayıda üyeden oluşan bir komisyon kurmaya karar verdiler. Öncelik, sonralık konusunda bir süre tartıştılar. Bu, aralarında artık adet haline gelmişti. Yani önce yemek yiyip sonra araştırma yapmak mı ya da bunun tersini mi yapmak gerektiğini tartıştılar. Baskın düşünce, önce midelerini doldurmak, sonra araştırma yapmaktı. Bunca saattir kursaklarına bir şey girmediği düşünecek olursa, bu çok doğaldı. Ayrıca arkadaşlarınızı da gömmemiz gerekiyor, diye anımsattı da birinci yatakhaneden bir kör. Onları daha öldürmedik ki gömelim, diye yanıt verdi ikinci yatakhaneden şakacı bir kör, sözcüklerle neşeli biçimde oynayarak. Hepsi güldü. Ne var ki kurnazlık yapanların koğuşlarda olmadıklarını fark etmekte gecikmediler. Körler yiyeceklerin gelmesini beklemek için koğuşların kapılarında toplanmışlardı. Koridorlardan aceleyle geçen insanların ayak seslerini işittiklerini, buna karşın içeriye kimsenin girmediğini söylediler. Hele yiyecek kasalarıyla kimse girmemişti. Buna yemin edebilirlerdi. İçlerinden biri o üç kağıtçıları ortaya çıkarmanın en emin yolunun herkesin kendi yatağının başına gitmesi olduğunu söyledi. Boş kalan yatakların, o düzenbazların yatağı olduğu böylelikle ortaya çıkacaktı. Dolayısıyla da onları tepelerine binip bir güzel ıslatmak ve bundan böyle ortak mala saygı göstermek gibi çok kutsal bir ilkeye uymalarını sağlamak için çaldıkları yiyecekleri saklandıkları yerde ağızlarını şapırdatarak yiyip bitirdikten sonra geri gelmelerini beklemek gerekecekti. Çok yararlı ve derin bir adalet duygusunun izlerini taşıyan bu önerinin uygulanabilmesi, saatlerdir dört gözle bekledikleri, şu anda artık soğumuş bulunan ve Tanrı bilir ne zaman yiyebilecekleri sabah kahvaltısı konusunda karar almak gibi çok çetrefilli bir durumu da birlikte getiriyordu. Önce karnımızı doyuralım, dedi körlerden biri ve bu öneri çoğunluk tarafından kabul edildi. Bu yüz kızartıcı hırsızlıktan sonra ne yazık ki geriye kalan birazcık yiyecekle nefislerini köreltebildiler. O sırada dürüst insanlar çaresiz olarak çok daha azıyla yetinirken, hatta o kadarını bile bulamazken, yemek hırsızları eski ve sıvaları dökük binanın gözden ırak bir yerinde sütlü kahve, elbette soğuk, galeta ve üzerine margarin sürmüş ekmekten oluşan, böylelikle de beklenmedik biçimde zenginleşmiş kahvaltıyı ikişer üçer porsiyon olarak tıkılıyorlardı. Binanın birinci kanadındaki bazı körler kuru ekmeklerini hüzünle kemirirken mikrofonun mikrop taşıyanların bulunduğu kesimdekileri yemeklerini almaya çağırdığını duydular. Yiyecek hırsızlığının yarattığı olumsuz havadan etkilendiğine kuşku bulunmayan körlerden birinin aklına bir fikir geldi. Binanın girişine kadar gidip onları orada beklersek, bizi gördüklerinde ödüleri patlar ve ellerinden düşürdükleri birkaç yiyecek kasasını almadan kaçarlar, dedi. Ama doktor bunun ona iyi bir fikir gibi gelmediğini söyledi. Masum insanları korkutmak doğru olmazdı. Herkes yemeğini yedikten sonra doktorun karısıyla koyu renk gözlüklü genç kız karton kutuları, boşalmış süt ve kahve kaplarını, karton bardakları, kısacası yiyemeyecekleri her şeyi bahçeye taşıdılar. Çöpleri yakmamız, böylelikle de o korkunç sinek sürüsünden kurtulmamız gerek, dedi daha sonra doktorun karısı. Körlerin her biri kendi yatağına oturup sürüden kaçan koyunların ağıla dönmesini bekledi. Boynuzlu bunlar, başka bir şey değil, dedi kalın sesli biri. Düşüncesini başka türlü ifade etmeyi beceremeyen bir köylüyü anımsattığını düşünmeden. Ne var ki ciğeri beş para etmezler, ortalıkta görünmüyordu. Çekiniyorlardı herhalde. İçlerinde buradaki körlerden birinin Aklına gelen kötek atma düşüncesini sezen biri vardı kuşkusuz. Zaman ilerliyordu. Körlerin birçoğu yatmıştı. Biri uyumuştu bile. Nedir bu yaptığımız Tanrı aşkına beyler? Burada yiyip içip yatmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Sonuçta kötü durumda olduğumuz söylenemez. Bir de yiyecekler yeterli olsa kendimizi otelde sunacağız. Başka türlüsü bizim için cehennem azabı olurdu. Kentte olsaydık gerçek bir cehennemde yaşardık. Sokaklarda tökezleyerek yürüdüğünüzü düşünün. Herkes sizden kaçardı. Aileniz yanınıza yaklaşmaktan korkardı. Ana sevgisi, evlat sevgisi hepsi bir anda uçup giderdi. Onların arasında bir kör olsaydım bana tıpkı buradaki gibi davranırlardı. Bir odaya kapatır, en büyük lütuf olarak da kapının önüne bir kap yemek bırakırlardı. Akıl yürütmeyi her zaman gölge düşüren ön yargılara ve duygulara kapılmadan soğukkanlılıkla bakabilseydik, yetkililerin bütün körleri bir araya toplamalarının her birimizi cüzdanlara yaptıkları gibi benzerlerimizin yanına birbirimizle iyi geçinmek üzere koymalarının büyük bir ileri görüşlük olduğunu anlardık. Koğuşun dip tarafında yatan doktor bize örgütlenmemiz gerektiğini söylediğinde haklıydı. Gerçekten de bir örgütlenme sorunu söz konusu bizim için. Önce beslenme, sonra örgütlenme. İkisi de yaşamda en gerekli şeyler. Belirli sayıda disiplinli ve bizi bütün bu söylediklerimiz konusunda disiplin altına almayı bilen kişiler seçmek. Bir arada yaşayabilmek için yapılması gereken basit işlerin kurallarını saptamak. Örneğin süpürmek, yerleştirmek, yıkamak, temizlemek söz konusu olduğu için bundan yakınmaya hakkımız yok. Bunun için bize sabun ve deterjan bile verdiler. Yatakları yapmak, özellikle de bu çok önemli, kendimize saygımızı yitirmemek. Bizi gözetim altında tutarken görevlerini yapan askerlerle tartışmaya kalkışmamak. Çünkü şimdiye kadar yeterince ölü verdik. İçimizde geceleri bize öyküler anlatabilecek birilerinin olup olmadığını araştırmak. Öykü, masal, anekdot hangisi olursa içimizden biri İncil'i ezbere bilse bunun bizim için ne büyük bir şans olacağını bir düşünün. Dünyanın yaratılışından bu yana bütün olup bitenleri yeni baştan öğrenirdik. Önemli olan insanların birbirini dinlemesidir. Bir radyomuzun olmaması ne büyük şanssızlık. Müzik insanı her zaman eğlendirir. Ayrıca haberleri dinleyebilir. Örneğin yakalandığımız hastalığa bir çare bulunup bulunmadığını öğrenebilirdik. Bütün bunlar bizi ne çok sevindirirdi. Bu arada olması gereken oldu. Sokaktan silah sesleri geldi. Bizi öldürmeye geliyorlar diye bağırdı biri. Sakin olun dedi doktor, mantıklı olalım. Bizi öldürmek isteselerdi içeri girip ateş ederlerdi, sokakta değil. Doktor haklıydı. Çavuş askerleri havaya ateş etme buyruğu vermişti. Yoksa parmağı tetikte tam ateş edeceği sırada birden kör olan bir er falan söz konusu değildi. Ayrıca otobüslerden itiş kakış inen yeni körleri bir arada tutup söz dinlemelerini sağlamanın başka yolu olmadığını da göz ardı etmemek gerekir. Sağlık Bakanlığı Savunma Bakanlığı'nı uyarmıştı. Size 4 otobüs dolusu kör göndereceğiz. Yani kaç kişi? Yaklaşık 200 kişi. Bütün bu insanları nereye yerleştireceğiz? Binanın sağ kanadında körlere ayrılmış 3 yatakhane var. Elimizdeki bilgilere göre bunların toplam kapasitesi 120 kişi. Şu anda içeride öldürmek zorunda kaldığımız yaklaşık 12 kişiyi düşersek 67 kişi var. Çözüm basit. Yatakhanelerin hepsini dolduracağız. Ama bu durumda mikrop taşıyanlar körlerle doğrudan temasa geçmiş olacaklar. Büyük bir olasılıkla er ya da geç onlar da kör olacaklar. Ayrıca duruma bakılırsa hastalığın hepimize zaten bulaşmış olduğunu düşünüyorum. Körlerin gözünün değmediği tek bir kimse kalmadığına kuşku yok. İyi güzel de körler görmediğine göre hastalığı gözleriyle nasıl bulaştırıyorlar bir türlü anlamıyorum. Generalim bu hastalık bana göre dünyanın en mantıklı hastalığı. Görmeyen göz, gören göze körlüğü bulaştırıyor. İşte bu kadar basit. Burada bir albay var. Bu işin çözümünün kör olan insanları öldürmekten geçtiğini ileri sürüyor. Kör olmak yerine ölmeleri istatistik bakımından büyük bir değişiklik getirmez. İyi de kör olmak ölmek değil ki. Evet ama ölmek kör olmak demek. Tamam. Öyleyse bize 200 kadar kör gönderiyorsunuz. Evet peki otobüs şoförlerini ne yapacağız? Onları da içeri alacaksınız. Aynı gün akşama doğru Savunma Bakanlığı Sağlık Bakanlığı'na telefon etti. Haberi duydunuz mu? Size sözünü ettiğim albay kör oldu. Şimdi ne düşünüyor peki? Düşündü bile. Bir kurşunla beynini dağıttı. Söylenecek bir şey yok. Davranışı çok tutarlı. Ordu herkese örnek olmaya her zaman hazırdır. Giriş kapısı ardına kadar açıldı. Çavuş, kışla geleneklerin etkisiyle Beşli saflar halinde sıra oluşturmak istedi ama körler bunu bir türlü beceremiyorlardı. Yan yana geldiklerinde ya beşten fazla ya da daha az saflar oluşturuyorlardı. Askeri düzenden haberi olmayan sivil vatandaşlar olarak sonunda düzensiz biçimde girişe yığıldılar. Hatta benzeri felaket durumlarında uyulan kurallar akılların ucuna bile gelmediğinden kadınları ve çocukları ön tarafa almadılar. Silah sesleri yalnızca havaya atılan kurşunlardan çıkmamıştı. Otobüs şoförlerinden biri gözlerinin çok iyi gördüğünü söyleyerek körlerin arasında katılmaya karşı çıkmış, sonuçta ölü olmanın kör olmak demek olduğunu ileri süren Sağlık Bakanlığı 3 saniye sonra haklı çıkmıştı. Unutmadan bunu da belirtmemiz uygun olur. Çavuş zaten bildiğimiz buyrukları onlara da verdi. Dosdoğru ilerleyin. İleride altı basamaklı bir merdivene ulaşacaksınız. Altı basamak dedim. Oraya vardığınızda ağır ağır yukarı çıkın. İçinizden biri tökezleyecek olursa daha sonra başınıza gelecekleri düşünmek bile istemiyorum. Bu arada ipe tutunarak ilerlemeleri konusunda bir şey söylemedi. Ama bu da çok anlaşılır bir davranıştı. Çünkü körler ipi kullanmaya kalksalardı hep birden içeri girmeleri aylar sürerdi. Körlerin hepsi şimdi kapının bu yanında olduğundan içi rahatlayan çavuş dikkat diye uyarıyordu onları. Sağ tarafta 3, sol tarafta da yine 3 koğuş var. Her koğuşta 40'ar yatak bulunuyor. Aileler birbirinden ayrılmasın. Tökezlememeye dikkat edin. İçeri girerken sayım yapın. Her şey yolunda gidecek. Telaş etmeden yerleşin. Hiç telaş etmeyin. Yiyecekleriniz daha sonra gelecek. Bu kadar çok sayıda körü meleyerek mezbahaya giden koyun sürüsü gibi düşünmemek gerek. Sıkış tepiş durdukları doğru. Ne var ki onlar geldikleri yerde de zaten öyle yaşıyorlardı. Dip dibe, birbirlerinin soluklarını yüzlerinde, enselerinde duyumsayarak, kokularını alarak. Kimileri ağlıyor, kimileri korkuyla ya da öfkeyle bağırıyor, kimi körler de lanet kusuyor. Bunlardan biri korkunç fakat boş bir tehdit savurdu. Sizi bir gün elime geçirirsem, bu sözleri askerlere söylüyordu sanırım, gözlerinizi oyacağım. Merdivenlere ilk önce ulaşanlar orada durdular. Bu kaçınılmazdı. Önlerine çıkan basamağın yüksekliğini ve derinliğini ayaklarıyla yoklamak zorundaydılar. Birkaçı arkadan gelenlerin itmesiyle öne kapaklandı. Neyse ki birkaçının kaval kemiğinin sıyrılması dışında önemli yaralanmalar söz konusu olmadı. Çavuşun kesin uyarıları, hayır duası işlevi görmüştü herhalde. Kalabalığın büyük bir bölümü girişte toplanmıştı. Ama 200 kişinin yerleşmesi o kadar da kolay değildi. Özellikle de kimsenin rehberlik etmediği bir körler ordusu söz konusu olduğunda zaten ürkütücü olan bu duruma bir de binanın çok eski iç düzenin de işlevsellikten yoksun oluşu ekleniyordu. Mesleğini çok iyi bilen bir çavuşun. Her iki yanda da üçer yatakhane var demesi yeterli değildi. Binanın için nasıl olduğunu da bilmek gerekiyordu. Örneğin kapı girişleri o kadar dardı ki huni ağzından farkı yoktu. Ayrıca koridorlar da bu binayı dolduranlar kadar mantıksızdı. Nerede başladığını, neden orada başladığını bilemediğiniz gibi, nerede bittiğini, ne amaçla öyle yapıldığını da bilemiyordunuz. Körler ordusunun başını çekenler içgüdüsel olarak iki sıraya ayrılmıştı ve sıralardan her biri içeri girebileceği bir kapı arayarak duvarlar boyunca karşılıklı ilerliyordu. Kat ettikleri yol boyunca önlerinde onlara tökezletecek eşya bulunmadığını düşünürsek bunun güvenli bir yöntem olduğuna kuşku yoktu. Yeni gelenler gerekli beceriyi ve sabrı göstererek er geç yeni yerlerine yerleşeceklerdi ama bunun gerçekleşmesi sol sıranın başında ilerleyenler ile mikrop taşıyanlar arasında patlak veren kavganın sonucuna bağlıydı. Böyle bir kavganın çıkmasını zaten beklemek gerekiyordu. Daha önce alınan karara göre hatta Sağlık Bakanlığı bu konuda bir yönetmelik hazırlamıştı. Binanın o kanadı körlük mikrobunu taşıyanlara ayrılacaktı. İçeriye kapatılanların hepsinin çok büyük bir olasılıkla sonunda kör olacağı öngörülebilirdi. Bu doğruydu. Öte yandan en yalın mantığa dayanarak gözleri gördüğü sürece körleşmeye yazgılı olmadıkları da ileri sürülebilirdi. Bu da doğruydu. Oturduğunuz yerde sakin sakin oturuyorsunuz. Tanık olduğunuz kanıtlar tersini de gösterse en azından kendinizin bu işten sıyrılacağınızdan eminsiniz. Oysa birden sizde dehşet uyandıran o insanların baykuş sesleri çıkararak sürü halinde size doğru gelmekte olduğunu görüyorsunuz. Mikrop taşıyanlar önce bunların kendileri gibi taşıyıcı grubu olduğunu sandı. Ama bu yanılgı kısa sürdü. Gelenler tam anlamıyla kördü. Buraya giremezsiniz. Bu bölüm bize ayrıldı. Körler için değil, öteki bölüme gitmeniz gerekiyor, diye bağırdı kapıda nöbet tutanlar. Körlerden birçoğu geri dönüp kendilerine içeri girecek başka bir kapı aramaya davrandı. Onlar için sağ ya da sol taraf olmuştu, hiç fark etmiyordu. Oysa dışarıdan içeri girmekte olanların oluşturduğu kitle, öndekileri kaçınılmaz olarak ilerletiyordu. Mikrop taşıyanlar kapılarını tekme tokat savunuyor, körler de buna ellerinden geldiğince karşılık veriyordu. Rakiplerini görmüyor, buna karşın tekmelerin hangi yönden geldiğini çok iyi anlıyordu. Giriş 200 kişiyi birden alacak büyüklükte olmadığı gibi daha azında alamazdı. Dolayısıyla kalabalık bahçeye açılan ve oldukça geniş olan kapının girişinde çok kısa süre içinde sıkışıp kaldı. İleri ya da geri gitmeye olanak yoktu. İçeride sıkışıp ezilenler, çevrelerine çifteler savurarak, sıkıştıranlara dirsek atarak kendilerini savunmaya çalışıyordu. Çığlıklar işitiliyor, kör çocuklar ağlıyor, kör kadınlar bayılıyor. Bu arada içeri girmeyi başaramayan birçok insan, bu salaklar sürüsünün neden kıpırdamadığını anlayamayan askerlerin bağırmalarından dehşete düştüğünden öndekileri giderek artan şiddetle itiyordu. Bu kargaşadan ve bir an sonra karşı karşıya kalacakları ezilme tehlikesinden kurtulmak isteyenlerin kendilerini sakınmaya çalışması yüzünden geriye doğru bir dalgalanma meydana geldiğinde korkunç bir an yaşandı. Kendimizi içeri girenlerin büyük bir bölümün birdenbire yeniden dışarı çıkmaya başladığını gören askerlerin yerine koyalım. O anda akıllarına olabileceklerin en kötüsü geldi. Körlerin hep birlikte dışarı çıkacağını düşündüler. Daha öncekilerin başına ne geldiğini unutmayalım. Bunu yapmaları gerçek bir kıyma yol açabilirdi. Neyse ki çavuş bir kez daha duruma egemen oldu. Herkesin dikkatini çekmek için tabancasıyla havaya ateş ederek megafondan bağırdı. Sakin olun, merdivenlerde olanlar biraz geri çekilsin. Araya mesafe koyun, itişmeyin, birbirinize yardımcı olun. Bunu söylemek kolaydı. İçerideki boğuşma devam ediyordu. Ne var ki körlerin büyükçe bir kitle olarak sağ kapıya yönelmesiyle binanın girişi yavaş yavaş rahatladı. Burada bulunan körler onları şimdiye kadar boş duran 3. yatakhaneye götürmeye, ayrıca 2. yatakhanedeki boş yataklara yerleştirmeye başlamışlardı. Bu savaşın bir an için mikrop taşıyanların lehine sonuçlanacak gibi göründü. Bunun nedeni onların daha güçlü olmaları ya da gözlerinin henüz görmesi değil, körlerin karşı taraftaki kapıdan içeri girilebildiğini anlamaları. Böylelikle savaşın askerlere savaş stratejilerini ve temel taktikleri anlatırken kullanabileceği deyimle sıcak teması kesmeleriydi. Kapılarını kahramanca savunan taşıyıcıların sevinci yine de uzun sürmedi. Binanın sağ tarafında bulunan kapıdan içeride yer kalmadığını, bütün yatakhanelerin dolduğunu bildiren bağırmalar duymaya başlandı. Bu arada birçok kör içeridekilerin itmesiyle kendini yeniden girişte buldu. Ayrıca bu ileri geri hareket kapının ağzında şişe mantarı gibi sıkışmış kitlenin gelişmesine yol açtığından dışarıda kalanların kendilerini içeriye atarak askerlerin tehdidinden kurtulup bundan böyle yaşayacakları çatının altına girmelerini sağladı. Öte yandan pratik olarak aynı anda meydana gelen bu iki hareket sonucu biraz önce kapının önünde yarım kalan kavga yeniden alevlendi. Yumruklaşmalar, bağırışmalar yeniden başlandı. Bu yetmiyormuş gibi iç avluya açılan kapıyı sıkışma sonucu keşfedip zorunlu olarak oraya doluşan körler içeride ölülerin bulunduğunu bağırarak söylemeye başladılar. Kendilerini ellerinden geldiğince geri atmaya çalıştılar. Burada ölüler var, burada ölüler var diye yineliyorlardı. Onlardan sonra sıra kendilerine gelecekmiş gibi binanın girişinde bir anda benzerine ancak büyük felaket anlarında rastlanabilecek öfkeli bir anafor oluştu. İnsan kitlesi daha sonra ani ve umutsuz bir itkinin etkisiyle önüne çıkan her şeyi kendisiyle birlikte sürükleyip sol kanada doğru atılarak mikrop taşıyanların direncini kırdı. Bunların çoğu taşıyıcı olmanın ötesine geçip kör olmuşlardı bile. Geriye kalanlar da bu karanlık yazgıdan kurtulabilmek amacıyla deli gibi koşuşturup duruyordu. Ama boşuna ardı ardı hepsi kör oldu. Hepsinin gözleri, koridorları, yatakhaneleri, boşluğun tamamını kabaran bir deniz gibi kaplayan o iğrenç beyazlık içinde boğuldu. Dışarıda, binanın girişinde, avluda ne yapacaklarını bilemeyen körler oradan oraya sürüklenip duruyordu. Kimi aldığı darbelerden iki büklüm olmuş, kimi de ayaklar altında ezilmişti. Her zaman olduğu gibi bunların çoğunu yaşlılar, kadınlar, çocuklar oluşturuyordu. Henüz koruma altına alınmamış ya da daha şimdiden korumasız kalmış kişilerdi bunlar. Bütün bu olup bitenlerin sonucunda gömecek daha fazla ölünün ortaya çıkmamış olması bir mucizeydi. Yerlerde sahibini kaybetmiş ayakkabıların yanında dağınık olarak çantalar, bavullar, torbalar duruyor. Bu insanların bundan böyle sonsuza kadar yitirdiği son zenginlikler bunlar. Çünkü kayıp eşya bürosuna giden bir kişi bu eşyalardan birinin kendine ait olduğunu ileri sürüp götürebilir. Gözünü siyah bantla örtmüş yaşlı bir adam avludan içeri girdi. O da eşyalarını kaybetmiş ya da hiç eşya getirmemiş. Oradaki ölülere ayağa takılan ilk körü olmuştu. Ne var ki bağırmadı. Onlarla birlikte kaldı. Onların yanında durarak ortalığın yatışmasını, sessizliğin geri gelmesini bekledi. Tam bir saat bekledi. Kendine barınacak bir yer arama sırası sonunda ona da geldi. İleri uzattığı kollarıyla ağır ağır yolunu bulmaya çalıştı. Sağ kanattaki ilk yatakhanenin kapısını keşfetti. İçeriden gelen sesleri duydu. Bunun üzerine içeri seslendi. Burada bana bir yatak var mı? On birinci ayrımın sonu sayfa 131.